Amerikan rüyasından iyi günler. Amerika Şükran gününü öyle böyle atlattı. Öyle ki omikron dalgası yeniden haber gündemini sarsınca bu sene bağışlanan hindiler bile gündem maddesi olamadı. İşin fena tarafı ta pandeminin başında denilen de tahmin edilen de oldu. Bu pandemi 2023'e kadar bizimle denildiğinde bunu abartı olarak bulanlara cevap gibi görülen o ki Covid'le üçüncü kışımıza giriyoruz. Oldukça da kasvetli bir durum. Ve şu anda sahnede olan son isim ise işte Omikron. Amerika Başkanı Biden varyantın adını o kadar üst üste, o kadar çok üst üste ve yanlış söyledi ki şu anda ülkede bir Omikron vakası yaşanıyor. Halbuki bu yeni varyantın adı Biden'a öğretilircesine bütün haber kanallarında hani Biden Omikron dese de Omikron olduğu öğretilmeye çalışılıyor. Dünya Sağlık Örgütü benim ilgimi çeken de aslında bu varyantların isimleri nereden çıkıyor meselesi. Dünya Sağlık Örgütü bu varyantı endişe değişkenine yükseltilen beşinci varyant olarak duyurdu. Omikron'un aslında gerçek ismi B.1.1.529 diye bir varyant. Bazı endişe verici özelliklere sahip olduğu için de endişe verici varyantlar kategorisine giren bir varyant olarak duyuruldu. Doktor Fauci çıktı. Bunun son derece bulaşıcı olacağını gösteren bir dizi mutasyona sahip bir varyant olduğunu söyledi. Biden çıktı. Bu değişken bir endişe nedenidir. Panik sebebi değildir dedi. Çünkü ortada yaklaşan bir Christmas var. Amerika tatil dönemine girdi. Şükran gününün arkasından gelen bir Christmas tatili başlayacak ve bu neredeyse işte her sene olduğu gibi Ocak ayının ikinci gününe kadar devam edecek. Bir ülkede enflasyon rakamları sapıtmış durumda. Petrol fiyatları almış başına gidiyor. Dolayısıyla bu Başkan Biden'ın işine gelen bir varyant değil. Yani dolayısıyla bir panik ortamı yaratılmamasından yana ve konuyu da böyle sönümlendirmeye çalışıyor. Fakat tabii işte Biden'a rağmen Omikron varyantı geldi. Gündemin birinci maddesi oldu. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü bilimsel terminoloji nedeniyle Yunan alfabesini kullanmaya başladı. Aslında dediğim gibi daha evvel bu varyantın ismi resmi olarak 1.5.1.1.529. Ama bu sadece kafa karışıklığına yol açıyor. Ayrıca varyantların ilk görüldükleri yere göre adlandırılması da istenmiyor. Çünkü bu bir çeşit damgalama gibi. Yani o ülkeler ekonomik olarak cezalandırılıyorlar. Bir de hani ismiyle işte Güney Afrika varyantı, İngiltere, Birleşik Krallık varyantı diye adlandırılmıyor. Nasıl biz şimdi İstanbul'da böyle bir varyant ortaya çıksa İstanbul varyantı diye isim konulmasını istemeyiz. Aynı şekilde Dünya Sağlık Örgütü de bunun bir damgalamaya yol açtığını söylüyor. Biraz daha tarafsız ama aynı zamanda kullanımı da kolay, daha kolay isim vermek istedikleri için Yunan harflerini kullanıyorlar. Fakat tabii bu alfa, beta, delta falan derken konu can sıkıcı ve giderek de kasvetli olmaya başladı. Ve bu varyantla ilgili de endişe duymak için nedenlerimiz var. Çünkü gerçekten ne olabileceğini ve pandeminin seyri açısından bu varyantın ne kadar büyük bir etkisinin olabileceğini kimse bilmiyor. Virüs sürekli gelişiyor fakat Omikron'la gerçekten erken aşamalardayız henüz. Tek tedirgin edici boyutu bu varyantın bulaşma seviyesinde Delta'nın önüne geçmeye başlamış olması. Güney Afrika'da hafta sonuna kadar her gün 10 bin yeni Covid vakası görülmesi muhtemel gözüküyor olsa da veriler çok bulanık. Virüsün endişe ettirici boyutu çok fazla mutasyona uğrama kabiliyeti. Şimdi Omikron'un ortada bir sürü soru var tabii ki. Omikron'un ne kadar tehlikeli olacağını biliyor muyuz? Cevap bilmiyoruz. Aşılar işe yarayacak mı? Onu biliyor muyuz? Hayır, onu da bilmiyoruz. Tek bildiğimiz aşılar %100 koruyucu ya da %0 koruyucu değil. Omikron karşısında yani aşılar yani tamamen bizi artık koruyor. Biz istediğimiz gibi özgürce dolaşabiliriz de diyemiyoruz. Aşılar bizi hiç korumuyor da diyemiyoruz. Omikron karşısında herkes enfeksiyona karşı daha savunmasız olabilir. Ama aşıyla yine de bu ciddi sonuçlardan, ölümlerden veya hastaneye kaldırılmaktan korunduğumuz gerçeği de baki. Şimdi bu aşı omikronu yener mi? Mevcut aşılar omikronu da çözer mi? Sorusuna yardımcı olabilecek çalışmalar ancak başlatıldı. Virüsün önce laboratuvarda büyütülmesi ve aşılanmış veya önceden enfeksiyon geçirmiş kişilerin kanından alınan antikorlara karşı test edilmesi gerektiği için bu çalışmalarının tamamlanması birkaç hafta sürecek. Dolayısıyla araştırmacılar sonuçları herhalde yani önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki 15-20 gün içinde duyuracaklar. Halbuki tabii insan unutuyor yani üçüncü kışımıza girdiğimiz için. Halbuki geçen kışa da yine aynı şekilde girmiştik. Geçen sene bugünlerde de aslında bu tablonun aynısını başka bir varyantla yaşıyorduk. Yine Güney Afrika'da yine Güney Afrika bir varyant duyurmuştu. O zaman da beta varyantının ortaya çıktığı zamanlardı. Ve aslında virüsün varyantının ortaya çıkma sebebi de Güney Afrika kıtasını yıllardır kırıp geçiren HIV virüsünden etkilenen çok yoğun bir popülasyonda bir kişi de bağışıklık sistemi çok darbe almış bir kişi de bu varyant HIV enfeksiyonunun da arkasına alarak beta varyantı olarak sahneye fırlamıştı. Ve geçen sene yine aynı vakitlerde bu zamanda bu aşılar dünyanın farklı ülkelerine yayılmaya başlamış ve farklı ülkelerde test ediliyordu. Ve bu da bazı insanları sorular sormaya yöneltmişti. İşte aşılama yeni varyantların evrimini mi sağlıyor diye konuşuluyordu. Şimdi yine döndük dolaştık. Aradan koskoca bir sene geçti, 12 ay geçti. Ve aşılar varyantları etki ediyor mu, etmiyor mu? Yine onu konuşuyoruz. Aslında alfa ortaya çıktığında da, beta ortaya çıktığında da, delta ortaya çıktığında da yine aynı soruları soruyorduk. Aşılar o zaman da işte varyantlara karşı dirençliydi. Şimdi peki daha çok insan aşılanmış olduğu için dünya çapında şimdi ne olacak? Buna bazı profesörler, bazı virologlar, bazı evrimsel biyologlar bu soruya cevap bulmaya çalışıyorlar. Seattle'da yaşayan bir evrimsel biyoloji laboratuvarı olan ve virüsün evrimini çok yakından takip eden profesör Trevor Bedford'a göre, onun tezine göre çok sayıda insan aşılandığında aslında toplulukta çok daha düşük miktarlarda virüs oluyor ve bu nedenle de büyük hacimlerle virüs yayılamıyor. Bu Trevor Bedford'ın teorisi yani bu ispatlanmış, kanıtlanmış bir şey değil. Adamın teorisi bu. Onun teorisine göre aşıların öyle varyant çıkarmada, yeni varyantlar üretmede falan öyle bir etkisi yok. Aşılar geçen yılda varyantların evrimini yönlendirmedi. Muhtemelen gelecekte de yönlendirmeyecek. Ancak geçen sene de bilinen, bu sene de kanıtlanmaya devam eden gerçek yeni varyantlar ortaya çıkması bunu yani bu varyantların hepsi düşük gelirli ülkelerden ortaya çıkacaklar. Bir de şöyle bir şey de var. Bu Covid salgını için yok böyle çok büyük laflar, çok böyle romantik, dramatik kelimeler sarf ediliyor. İşte Covid salgını için benzeri görülmemiş bir salgın deniyor. Yani fenalık getirecek derecede böyle bir takım sıfatlar yakıştırılıyor Covid salgınına. Fakat pandemilerle yine bakılırsa Covid dünyada dünyayı yüzyıllardır kasıp kavuran salgınlar arasında evet ilk ona giriyor. Fakat birinci sıraya oturacak bir pandemi değil. Yani böyle benzeri görülmemiş işte dünyayı yakıp kavuran, kasıp kavuran falan öyle bir salgın değil. İnsanlık tarihine yeterince uzak bir bakış açısıyla bakmak ve uzun uzun bakmak da gerekiyor. Çünkü insanlık tarihi aslında yüzlerce, binlerce, muhtemelen binlerce yıldır pandemilerle yaşıyor. Yani insanlık tarihi 3 tane veba salgını atlatmış. Yani 11. 12. yüzyılda, 14. yüzyılda gerçekten sert vuran, dünya nüfusunu çok sert etkileyen işte kara veba, kara ölüm falan gibi böyle İspanyol gribi salgını gibi salgınlarla kendini zor toparlamış bir dünyadan bahsediyoruz. Hatta bu veba salgınlarında Avrupa nüfusunun %30'u %40'ının öldüğü salgınlardan bahsediyoruz ve bu salgınların 300 yıl sürdüğü de biliniyor. Şimdi biz öldürücü etkisi en azından veba kadar olmayan bir pandeminin içindeyiz. Yani muhtemelen bugünden 100 yıl sonra bizim şu anda yaşadığımız duruma, içinde olduğumuz tabloya bakılınca 100 yıl sonra da insanlar, bilim insanları çıkıp Covid salgınına dair yaşananlara bakınca ama abartmışlar deme ihtimalleri var ortada. Çünkü elimizde aşı var, aşılar var ve bilinen gerçeklere göre de aşılama oranı yükselmedikçe pandemiden çıkmamız mümkün değil. Yani 100 yıl sonra ancak şöyle bir şey söylenebilir. Hani bu insanlar aşı olmaya neden bu kadar direndiler gibi bir soruyla baş başa kalabilirler. Biz onun cevabını biliyoruz ama şimdi nezaketen onu söylememek gerekiyor. Herkesin farklı endişeleri var. Şimdi buradaki asıl hikaye aslında bu varyantın muhtemelen Eylül sonunda ortaya çıkmış olması ihtimali var. Yani aslında bu omikron ben de şey gibi oldum, Biden gibi oldum. Omikron varyantının 2 aydır ortalarda olduğu tahmin ediliyor. Eğer gerçekten de durum böyleyse o zaman işte virologların, Dünya Sağlık Örgütü'nün çıkıp insanlara bu varyantın bu kadar da bulaşıcı olup olmadığını açıklamaları gerekiyor. Çünkü eğer 2 aydır bu varyant dolaşımdaysa neden daha önceden fark edilmedi? Neden Güney Afrika'nın açıklaması beklendi? Ya da neden bu kadar çok süper bir yayılım göstermedi? Bu soruların cevaplarını vermeleri gerekiyor. Bu varyantın insanların düşündüğü kadar bulaşıcı olup olmayabilir. Bu soruların cevabını vermeleri gerekiyor. Ama insanların düşündüğü kadar da bu varyantın kötü olmadığına dair bir takım veriler de var. Bu alfa, beta ve delta varyantlarında gördüğümüz bazı şeyler, bazı etkenler virüsü daha yapışkan hale getiriyor. Vücuda girme olasılığını arttırıyordu. Ama omikron varyantında buna henüz kesin olarak, bu dataya henüz kesin olarak ulaşılmadı. Varyanta dair iyi haberlerden biri bu varyantın genlerinin bir bölümünün eksik olması. S geni diye bir genden bahsediliyor. S geni alınmamış bu varyantta ve aslında mevcut PCR testiyle mevcut PCR testinin geliştirilmesi falan da gerekmiyor. Mevcut PCR testiyle de bu varyant çok kolay tespit ediliyor. Ama işte burada endişelenilmesi gereken konu bu varyantın çok fazla mutasyona uğrama ihtimali ve bir de varyantın düşük ve orta gelirli ve dürüst bir ülkeden çıkması sonucu bedelini önce Güney Afrika'nın sonra da bütün dünyanın ödemesi. Güney Afrikalılar dünyaya virüsü anlatmak konusunda doğru olanı yaptıkları için sınırlar ilk önce onlara kapatıldıkları için çok kızgınlar. Bu aslında başka tartışma konularına da yol açıyor. Şimdi şöyle şeyler deniyor. Başka varyantlar başka ülkelerde çıktığı zaman bu insanlar bu virüse dair, bu varyanta dair bu bilgiyi gizli tutacaklar, bunu paylaşmayacaklar. Çünkü bilgi paylaşıldığı anda bazı ekonomik yaptırımlara sebep oluyor. Dolayısıyla para mı, dürüstlük mü? Tabii ki parayı seçecek insanlar ve ülkeler diye düşünülüyor. Fakat tabii burada bir paradoks var. Çünkü virüs zaten neredeyse dünyaya yayılmış durumda ve bunu sadece Güney Afrika ülkesinden gelen insanlara sınırları kapatarak bu virüsün önünü kesmek artık mümkün değil. Bu dediğim gibi biyologlara göre bu varyant Eylül ayından beri dolaşıyor. Bu birinci teori. İkinci teori bu varyant bağışıklığı baskılanmış HIV veya başka bir nedenle olan bir insandan yola çıktı ve o insandan yayıldı. Üçüncü teori ve en sinir bozucu teori ise Eddie Holmes adında başka bir virolog adam şöyle diyor. Diyor ki virüs yeniden salgının başındaki gibi yeniden bir hayvana döndü ve yeniden bir hayvandan yola çıktı ve o hayvanı yiyen insan sonucu insanı enfekte etti. Fakat işte çok fazla teori var. Çok fazla teorisyen bunun artık muhtemel olmadığını söylüyor. Ama bütün bu konuşulanlar hem siyaset hem de halk sağlığı açısından çok karmaşık. Çünkü bu ne yazık ki son varyant olmayacak. Endişenin son çeşidi de olmayacak. Ve bunun daha fazlası yaşanacak önümüzdeki günlerde ve aylarda. Biz daha fazla varyant ismi öğreneceğiz. Ama tabii yapılması gereken şey şu, korku tacirliği yapmamak ve insanları paniğe sürüklememek ve bilime inanmak gerekiyor. Bir de şunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Virüslerin meraklı olduğu şey böyle insanları öldürmek değil, onlar daha fazla yayılmanın peşinde. Yani bu virüsler, varyantlar oy verdiğimiz ya da bizi yöneten herhangi bir politikacıdan daha çok tehlikeli değil. Hani virüsü bile alt etmenin yolları var. Politikacıları alt edemiyoruz bildiğiniz üzere. Bu konu, bu pandemi devasa bir kaynak eşitsizliği sorunu aslında. Ve bu yüzden pandeminin bitmemesi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu sadece aşı stoklama meselesi de değil. Aynı zamanda aşı nakliyesi, hak ve aşı altyapısı meselesi. Bu aşıların 2022 ve hatta 2023'te bile bazı insanlara ulaşamama ihtimali var. Dolayısıyla aslında yapılması gereken şey aşıyı ulaştırmak, mümkün olduğunca daha fazla insana ve herkesin sabırlı olmasında fayda var. Çünkü önümüzdeki günlerde Dünya Sağlık Örgütü başka varyantları, başka mutasyonların isimlerini açıklayacak. Uluslararası toplum bunu hızlandırmak için, bu yardımları hızlandırmak için daha fazlasını yapabilir mi? Elbette yapabilir. Ülkelerin yapabileceği birçok şey var. Birçok malzeme ve aşılar üzerindeki kısıtlamaları ve ihracat yasaklarını kaldırabilirler. Aşıları satın alabilirler ya da daha fazla bağış yapabilirler. Aşıları uygulamak için daha fazla insan eğitebilirler. Ve aşı oranını gerçekten yükseltmek için de birden fazla yaklaşıma sahip olması gerekiyor ülkelerin. En fazla kaynağa sahip ülkeler bile bununla mücadele ediyor. Ve daha az kaynağa sahip ülkelerde mücadele daha da kötüleşecek. Yani bu cümleden hiç hoşlanmıyorum ama Ne yazık ki ilk kez gerçekten hepimiz aynı gemideyiz ve bazı ülkeler kesinlikle diğerlerinden bu varyantlar konusunda daha kötü etkilenecek. İnsanların sosyal kaygılarını ele almak gerekiyor. Sağlık sistemlerindeki birçok temel eşitsizliği ele almak ve aynı zamanda sadece insanların endişelerini gidermek gerekiyor. Komplo teorileriyle belki de gerekirse tek tek, belki de topluca yanıtlar vererek ilgilenmek gerekiyor. İlgilenilmesi gereken konu başlıklarının listesi çok uzun. Dediğim gibi yani bu omikron veya başka varyantlar konusu bitmeyecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.